Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'malun basir. Allahu'l azim.
Rahman Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Behmen 1401, Hicri Kameri 28 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 19 Şubat 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, dinleyicilerle baş başa, ilahi önderler, Nehcül Belaga öğütleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi İranofobinin ana nedeninin İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i açıkça ve cesurca desteklemesi olduğunu söyledi. İslami Şura Meclis Başkanı, Bilset'in insanlığın sosyal ve bireysel yaşamındaki dönüşümün başlangıç noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, yaptırımların İran milletini durduramadığını belirtti. Türkiye'de depremin ardından can kaybı 40 bin kişiyi aştı. Suriye kuşatmasını kıran küresel kampanya, Suriye'ye yardımların arttırılmasını istedi. Ve Netanyahu kabinesine karşı gösteriler devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi dün yaptığı açıklamada İslam sistemi kimseyi hesaba katmaz ve açıkça Filistin milletini desteklerken ve savunurken elinden gelen her şekilde onlara yardım etmeye devam edecektir dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamine'yi dün İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek Bisset Bayramı ile eş zamanlı olarak devlet yetkilileri, İslam ülkelerinin temsilcileri ve büyükelçileri ile uluslararası Kur'an yarışmalarının konukları ve katılımcıları ile görüşmede İslam Cumhuriyeti'nin Filistinli mazlumlara yönelik açık ve aleni tutumlarına değinerek şunları buyurdu. Maalesef Filistin ulusuna yardım etmekle yükümlü olan devletlerin kendileri de İslam düşmanlarının İranofobisiyle hemfikir olurlar. Ayetullah Hamine'yi Filistin meselesini İslam ümmetinin önemli zayıflıklarından ve yaralarından biri olarak gördü ve şöyle dedi. Bir millet ve bir ülke İslam dünyasının izleyici gözlerinin karşısında vahşi ve kötü bir rejimin sonsuz ve günlük zulmüne maruz kalmıştır ve İslam ülkeleri bunca servet, kapasite ve kabiliyetle sadece bakıyorlar ve hatta Bu ülkelerden bazıları özellikle bu son zamanlarda bu kana susamış rejime eşlik bile ediyorlar. İslam İnkılabı rehberi şunlar ekledi. Durum öyle bir yere varmış ki Amerika, Fransa ve diğer birkaç ülke Müslümanların sorunlarını çözme iddiasında bulunarak İslam dünyasına müdahale hakkını benimsemişler. Halbuki kendileri ülkelerinin sorunlarını çözmekte ve ülkelerini yönetmekte acizdirler.
İran İslami Şura Meclis Başkanı 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'nın açılış töreninde Bilset'in insanlığın sosyal ve bireysel yaşamındaki dönüşümün başlangıç noktası olduğuna vurgu yaptı. 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'nın açılış töreni 18 Şubat 2023 Cumartesi günü İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bilset'i ile eş zamanlı olarak İslam ülkeleri liderler salonunda başladı. Muhammed Bagır Galibaf dün 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'nın açılış töreninde Bilset'in insanlık için dönüşümün başlangıcı olduğunu ve insanlığın bireysel ve sosyal hayatını etkilediğini söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclis Başkanı sözlerinin devamında barışın, özgürlüğün, büyümenin, gönül birliğinin, mazlumları savunmanın ve zalimlerin düşmanlık mesajlarını dünyaya yansıtmalıyız diye ekledi. Galibaf ayrıca şunları söyledi. İslam İnkılabı rehberinin belirlediği yolda ilerlemeli ve mahrumlara dikkat etmeliyiz. İslam İnkılabı bugüne kadar bu yolda ilerlemiş ve elbette gururla ağır bedeller ödemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, düşmanlar İran milletini yaptırımlarla durdurmak istediler ama İran milleti ve gençleri durgunluğa uğramadılar, dedi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Çin'in CGTN kanalına verdiği röportajda Amerika ve diğer batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları konusunda şunları söyledi. Aslında bu savaşın ta kendisidir ama araçları değişti. Dün askeri bir araç gündemdeydi, bugün ise bir yaptırım aracı. Onlar bu yaptırımları çok acımasızca uyguluyorlar. Cumhurbaşkanı Reisi şöyle devam etti. İran halkının düşmanları hastaların ihtiyacı olan ilacı bile yasaklamışlar. Hatta aileleri için çok acı olan kelebek hastası çocuklarının ilaçları da bu ülkeler tarafından yasaklanmıştır. Reisi şu vurguda da bulundu. Tüm dünya halkı yaptırımların insanlar üzerinde bir baskı oluşturduğu sonucunu çok iyi biliyorlar. Onlar sözde bu yaptırımların İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmak amacıyla uygulandığını ileri sürüyorlar. Ancak bu yaptırımların sonucu insanların yaşamı üzerinde odaklanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması süreciyle ilgili de şunları söyledi. İran iyi bir anlaşma peşinde ancak onlar böyle bir anlaşma istemiyorlar. Hem kendi sözlerini tutmayarak Bercam nükleer anlaşmasından çıktılar hem de müzakere masası yerine sokakta kaos çıkararak İran karşıtı emellerin peşinde düşmek istediklerini açıkladılar.
İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Deriniş Ekseni'nin Amerikalıların tek taraflılığına karşı şekillendiğini vurguladı. Vehid Celalzade, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi. Amerika'nın tek taraflılığına karşı Deriniş Cephesi, Amerika yakınlarındaki Latin Amerika'da şekillendi. Bu ülkeler İran İslam Cumhuriyeti mantığına uyuyor. İslam Cumhuriyeti Amerika'ya karşı durunca herkes Amerika'nın gücüne karşı durabileceğine inanmış oldu. Dünyada Amerika'nın tek taraflılığına karşı Deriniş düşüncesi ve mantığı gelişmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına rağmen Latin Amerika ülkelerinde başarılı bir varlık gösteriyor. İran, Venezuela'da dahil olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde çeşitli ekonomik programlar uygulamıştır. İran Milli Petrol Şirketi'ne ait petrol tankerleri, Beyaz Saray'ın tehditlerine rağmen defalarca Venezuela kıyılarına ulaşarak bu ülkenin enerji sektöründeki açığını kapatmıştır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü IŞİD'in Humus kırsalında işlediği cinayeti kınayarak Amerikan rejiminin mevcut siyasetleri ve yaklaşımları bu rejimin terörle mücadelede olduğu gibi uluslararası meselelerde uyguladığı çifte standardın devam ettiğini gösteriyor dedi. Nasır Kenani, IŞİD terör örgütünün Suriye'nin Humus kentinin etrafında 50'den fazla masum insanın ve Suriye askeri güçlerinin şehit olmasına yol açan vahşi cinayetini şiddetle kınadı. Kenani, dost ve kardeş ülke olan Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileyip Suriye hükümetinin bu ülkedeki IŞİD grubu ve diğer bilinen terör örgütlerinin kalıntılarına karşı mücadelesine uluslararası etkin desteği işaretle IŞİD terör örgütünün yaratıcılarından ve destekçilerinden biri olan ve Suriye'nin bir bölümünde yasa dışı askeri varlığı bulunan Amerika, Suriye'deki güvensizliklerin ve bu örgütün cinayetlerinin devamının bir suç ortağıdır vurgusunda bulundu. Cuma günü IŞİD terör örgütü Humus'un doğu banliyölerinde dağ mantarı toplamak için şehrin dışına çıkan bir grup Suriyeli sivili hedef aldı. Cumartesi sabahı Suriye medyası IŞİD terör örgütünün Humus kenti civarında düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 53'e yükseldiğini bildirdi.
İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Referans ve İzleme Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi, üniversitenin uluslararası konuma gelmesi, uluslararası yayınların indekslenmesi ve enstitünün bilimsel bilgi kaynaklarına bağlanması alanlarındaki işbirliklerini güçlendiriyor. İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Referans ve İzleme Enstitüsü'nden bir heyet, Başkan Profesör Seyit Ahmet Fazilzade ve Uluslararası Bilimsel İşbirliği Dairesi Direktörü Dr. Muhammed Rıza Felahati Kadimi Fumani, İstanbul Üniversitesi'nde Rektör Profesör Dr. Mahmut Ak ve bu üniversitenin yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüler. İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Referans ve İzleme Enstitüsü'nün raporuna göre İstanbul Üniversitesi Rektörü bu görüşmede şunları söyledi. Kapsamlı bir üniversite olan İstanbul Üniversitesi'nin yaklaşık 70 bin öğrencisi ve 2500 öğretim üyesi bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü de var ve öğretim üyelerinin bir kısmı İranlıdır. Fazilzade de bu görüşmede şunları kaydetti. Fars Dili ve Edebiyatı bölümü ve diğer ülkelerden bu bölümün öğrencileri nedeniyle dergi makaleleri, konferans makaleleri de dahil olmak üzere bilimsel bilgi kaynaklı tüm Farsça metinlerimizin İstanbul Üniversitesi'nin talebi ardından IP tabanlı bir bağlantı kurmaya hazırız.
Türkiye'de AFAD'ın raporuna göre ülkedeki 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40.642'ye yükselmiştir. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre AFAD dün yayınladığı son istatistiklerinde ülkedeki 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40.642 kişiye yükseldiğini duyurdu. Cuma günü erken saatlerde AFAD ülkenin güneyindeki depremde ölü sayısını 39.672 olarak açıklamıştı. Türkiye Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın açıklamasına göre son deprem bu ülkede 13 milyon insanın hayatını etkilenmiştir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna göre halihazırda 67 ülkeden yaklaşık 5.753 yabancı arama kurtarma ekibi bu ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak depremde can kayıpları için Hamas ve Filistin halkı adına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşerek deprem nedeniyle geçmiş olsun temennilerini iletti açıklamasını yaptı. Russia Today Arabi'nin bildirdiğine göre Haniye bu acı trajedide Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğuna işaretle Filistin halkı cenaze namazını Mescid-i Aksa'da ve Filistin camilerinin çoğunda kılarak dayanışma kampanyaları düzenleyerek ve depremzedelere yardım ulaştırarak sempatilerini dile getirdi dedi. Bu arada Erdoğan bu temas ve teselli için Haniye'ye teşekkür ederek ölü ve hayatta kalanlarla ilgili son gelişmeleri Haniye ile paylaştı ve bir yıl içinde Türkiye halkına tüm depremzedelerin konut dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayacağının sözünü verdiğini söyledi.
Tacikistan Dışişleri Bakanı Seraceddin Mehreddin yakın zamanda Suriye'deki depremzedelere insani yardım gönderileceğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın raporuna göre Seraceddin Mehreddin, Dün bu ülkenin yakın gelecekte Suriye'deki depremzedelere 50 ton insani yardım göndereceğini duyurdu. Mehrettin şunları söyledi. Tacikistan'ın insani yardımında 12 ton pirinç, 10 ton un, ayrıca makarna, yağ, sıcak giysiler, koruyucu maskeler, dezenfektanlar ve diğer temel ürünler yer alıyor.
Suriye'ye uygulanan yaptırımın kırılması için oluşan küresel ve Arap kampanyası, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebulgayt'ten Suriye depremzedelerine yapılan insani yardım miktarını arttırmak için acil bir toplantı düzenlemesini istedi. El Meyadin televizyon kanalının raporuna göre Suriye'ye uygulanan ablukayı yenmek için küresel ve Arap kampanyası, Ebulgayt'tan Arap Birliği Genel Sekreteri olarak bu ülkeye uygulanan ablukayı sona erdirmek ve depremin etkilediği bölgelerde inceleme yapmak için derhal harekete geçmesini istedi.
Siyonist rejimin Şam'daki hedeflere yönelik hava saldırısının ardından Suriye ordusunun hava savunma sistemleri düşman hedeflere misillemede bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Devlet Haber Ajansı Sana, pazar sabahı Şam semalarında büyük patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Haber kaynakları düşman Siyonist rejimin füzesinin Şam'daki Kefer Susa bölgesini vurduğunu bildirdi. Siyonist Yediot Ahronot gazetesi Şam'ın güneyinde bulunan Kefer Susa bölgesinde bir binanın hedef alınmasına işaretle bu binaya düzenlenen saldırıda ölü sayısını 8 ila 9 kişi olarak duyurdu. Suriye kaynakları ise İsrail rejiminin roket saldırısında 3 kişinin şehit olduğunu, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
7 haftadan beri Tel Aviv'de ve işgal altındaki Filistin'in diğer kentlerinde binlerce insan Benjamin Netanyahu'nun kabinesine karşı protesto gösterileri devam ediyor. Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin göreve başlamasının üzerinden 2 aydan az bir süre geçerken onun yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan 4 davası bulunmakta. Yeni kabine yargı reformlarıyla yargının yetkilerini azaltmaya çalışıyor. İşte bu konu işgal altındaki topraklarda yaygın protesto hareketleriyle karşı karşıya gelmiştir.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist heyetin Afrika Birliği toplantısından çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Cihat Taha konu hakkında şunları söyledi. İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı, Afrika işlerinden sorumlu bakan yardımcısı ve beraberindeki heyetin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği zirve salonundan ihraç edilmesini memnuniyetle karşılıyor.
Münih'te düzenlenen güvenlik konferansına karşı binlerce Alman, Münih'in merkezinde gösteri yaparak barış ve Ukrayna'ya askeri yardımın durdurulmasını talep etti. Münih güvenlik konferansı aleyhine gösteriler yapılırken batılı ülkelerin liderleri toplantıda Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri desteğin devam edeceğini vurgulamaya devam ediyor.
Ve son haberimiz, NATO Genel Sekreteri cumartesi günü Münih güvenlik konferansında Ukrayna'nın daha fazla silah isteğine işaret ederek NATO müttefikleri Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesi için ihtiyacı olanı sağlamalıdır dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah açısından direniş düşmanlarının hedefleri başlığı altında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah 16 Şubat tarihinde direniş komutanları Şeyh Ragıp Harp, Seyit Abbas Musevi ve Hac İmad Mugniye'nin şehadetleri yıl dönümünde yaptığı konuşmada direniş düşmanlarının hedeflerini açıkladı. Birinci konu düşmanın İran'a karşı yenilgiye uğramasıdır. İran'daki kargaşalarda düşmanın hedefleri gerçekleşmeyince geniş propaganda çalışmaları ile halkın İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü etkinliklerine katılmasını etkilemeye çalıştı. Fakat halkın benzersiz katılımı düşmanın yenilgiye uğramasına sebep oldu. Seyit Hasan Nasrullah bu konuda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkılması üzerine hesap açanların hesapları kuruntular üzerinedir ve temel alınamaz. Zira yanlış ve yenilmiş hesaplardır. Nasrullah'ın konuşmasının ikinci ekseni düşmanın Lübnan'a karşı hedefleri üzerine odaklıydı. Siyonist rejimin tek yanlı ve illegal şekilde Kariş doğal gaz havzasını kullanması düşmanın Lübnan karşıtı eylemlerindendir. Siyonist rejim İsrail ve Lübnan geçen Ekim ayında deniz sınır anlaşmasını imzaladılar. Buna rağmen bu anlaşma Benjamin Netanyahu kabinesinin geciktirmeleri ve anlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle şimdiye kadar Lübnan için ekonomi alanında hiçbir getirisi olmadı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bu bağlamda şöyle diyor. Lübnan'da petrol ve doğalgaz çıkarması konusunda gecikmeler ve asılsız vaatlerin olduğunu bilirsek, Siyonist düşmana karşı sahasından gaz çıkarmasına asla izin vermeyiz ve bu konuda her türlü gecikme hakkında uyarıda bulunuyoruz.
Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasının bir diğer ana gündemi Lübnan'da isyan ve kargaşaların oluşturulmasıdır. Aslında Lübnan Hizbullah Partisi Genel Sekreteri Amerika ve Siyonist rejimin Lübnan'da kargaşa çıkartmaya çalıştığına inanıyor. Zira bir yandan Siyonist rejim bir iç kriz ile karşı karşıya ve hatta dağılma tehlikesi yaşıyor ve diğer yandan da Washington'un Lübnan'ın iç işlerine karışması, bu ülkede kabinenin kurulması ve yeni cumhurbaşkanını tanıtma konusunda yaşanan siyasi çıkmazın diğer sebebidir. Buna ilaveten Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan'da kargaşalar ve isyanların sonucu hakkında uyarıda bulunarak Amerikalılara hitaben şöyle bir vurguda bulundu. Amerikalılar bilsinler ki eğer Lübnan'ı kaosa sürüklemek isterlerse bunun anlamı bizim boş oturmayacağımız ve acıyacağınız yerden size darbe vururuz ve eğer böyle olursa sizin aziz İsrail'inizle savaş seçeneğine gideriz. Ben Amerikalılara diyorum ki eğer Lübnan'da isyan ve kargaşa çıkarmak isterseniz tüm bölgede kaosu bekleyiniz ve benim kastım İsrail'dir. Düşmanın Lübnan'a karşı izlediği bir diğer önemli hedef halkı şimdiki yetkililere ve de Lübnan Hizbullah'ına karşı güvenini yok etmektir. Bu hedef eskiden de izlenirdi ve şimdi ciddi bir hedef olarak gündeme alınmıştır. Aslında düşman Hizbullah'ı Lübnan'da peş peşe yaşanan çıkmazlar ve de ekonomi sorunları müsebbibi olarak tanıtmaya çalışıyor. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri bu konuda da şöyle diyor. 2019 yılından ve Amerika'nın Lübnan'a tekrar sulta kurma çalışmaları ardından bizim ülkemiz tekrar hedef haline geldi. Dönemin Amerika Başkanı Barack Obama bizzat yaptığı açıklamada nizamların devrilmesi için sadece kamuoyunu tahrip etmek ve yozlaştırmayı böylece halkın kendi liderlerine olan güvenlerini kaybetmesi gerektiğini itiraf etti ve bu yöntem bugün Amerika Başkanı Joe Biden tarafından da izleniyor.
Sabahki ikinci ve son yorumumuz Venezuela'nın Amerika yaptırımlarına delmek için büyük adımları ile ilgili. Venezuela uzun yıllardır Amerika'nın ağır yaptırımlarına ve ortakların baskılarına maruz kalmıştır. Ancak bu dönemde büyük adımlar atarak yaptırımların etkisini azaltmada da başarılı bir performans çizmiş durumda. Komşu ülkelerle ilişkileri genişletmek ve geliştirmek, Caracas'ın bu konudaki politikalarından biridir. Bu bağlamda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden tesis edecek bir anlaşmayı, ülkeleri arasındaki sınır köprüsünde düzenlenen törenle imzaladı. Maduro anlaşmayı imzaladıktan sonra medyaya verdiği röportajda şunları söyledi. Bu anlaşma gümrük tarifeleri ve mal takası ve taşınması dahil olmak üzere iki taraf arasında geçmişte var olan her şeyi eski haline getiriyor, ihya ediyor. Bu ihracatın genişletilmesi için yeni bir dinamiğin temelidir. Kolombiya ve Venezuela arasında yeni kapılar aralanıyor. Anlaşmanın imzalanması Amerika'nın yıllardır Venezuela halkının hayatını zorlaştıran ve ekonomik, ticaret ve sosyal alanda yaygın aksamalara neden olan tek taraflı yaptırımlarının kırılması için büyük bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu petrol zengini Latin Amerika ülkesinin finansal ve enerji etkinliğine rağmen kazanılmış bir başarıdır. Venezuela'nın büyük komşusu olan Kolombiya ile imzalanan bu anlaşmanın öneminin yanı sıra sembolik bir değeri de var. Çünkü Washington'un birkaç yıldır diğer ülkeler ile Venezuela arasındaki iletişim yolunda oluşturduğu engeli kırmak anlamına geliyor. Özellikle önceki Kolombiya hükümeti Venezuela'ya yaptırım uygulamak için Amerika ile kapsamlı bir işbirliği içerisindeydi. Ancak Gustavo Petro, Ağustos 2022'de Kolombiya Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra Venezuela ilişkilerini normalleştirmesini destekledi. Ocak 2022'de iki ülke diplomatik ilişkilerin normale döndüğünü ve aralarındaki ticaretin yeniden başladığını duyurdu. Şimdi ise Venezuela ve Kolombiya Cumhurbaşkanlarının görüşmesi ve ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki husumet resmen sona ererken iki büyük Latin Amerika ülkesi arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.
Venezuela'nın solcu Cumhurbaşkanı Maduro'nun Ocak 2019'daki zaferinden sonra Amerika ve Avrupa Birliği çabalarını Venezuela'daki muhalefetin lideri Juan Guaido'nun başkanlık ettiği batı yanlısı bir hükümet kurmaya odaklandı fakat başarısız kaldı. Muhalefetin lideri ve kendini başkan ilan eden Guaido, Venezuela içinde meşruiyetten yoksun olduğu gibi yabancı destekçilerini de hayal kırıklığına uğratarak siyasi hayatı sona erdi. Böylece Washington, Venezuela'nın solcu hükümetini zayıflatma ve Maduro'nun devrilmesi umuduyla bu ülkeye karşı en kapsamlı yeni yaptırımları uygulamaya koydu. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Elena Dohan, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınayarak, tek taraflı tedbirler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iznine sahip olduklarında ve karşı tedbir olarak uygulandıklarında ülkelerin yükümlülüklerini ihlal etmediklerinde ve temel insan hakların ihlal etmediklerinde geçerli olabilir diyor. Bu gelişmelere rağmen Joe Biden yönetimi Maduro ile düşmanlık serüvenini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda Maduro'yu halen Venezuela devlet başkanı olarak tanımadığını ve ülkeye yönelik yaptırımları sürdüreceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Maduro'ya yaklaşımımız değişmedi. O Venezuela'nın meşru lideri değil, diyor. Beyaz Saray eski başkanı Donald Trump döneminde Latin Amerika'daki solcu politikacıları ve hükümetleri zayıflatmak ve devirmek için büyük bir çaba sarf etti ve bu politikasını Biden döneminde de sürdürdü. Bu yaklaşım Amerika'nın emperyalist ve otoriter doğasının bir işaretidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Behman 1401, Hicri Kameri 28 Recep 1444 ve Miladi 19 Şubat 2023 Pazar. ...1380 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 60 yılında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Kutsal Medine kentinden harekete başladı. O hazretin bu hareketi 15 Recep'te Muaviye'nin ölümü ve oğlu Yezid'in iktidara geçmesi üzerine gerçekleşti. O hemen Medine hükümdarından İmam Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'dan kendisi için biat almasını veya o hazreti katletmesini istedi. Ancak Yezid'in fasık, günahkar ve sapık birisi olduğuna vakıf olan o hazret, biatten vazgeçti ve hanedanı ve birkaç yareni ile birlikte Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. Ayrılmadan önce kardeşi Muhammed Hanefi'ye verdiği vasiyette şunları vurguladı. Ben, ecdadım Resulullah'ın ümmetini kurtuluşa erdirmek ve ıslah etmek için ayağa kalktım. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve atam Muhammed'in yolundan gitmek istiyorum. Babam Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam'ın siyerine bağlı kalacağım. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve pak yarenleri Kerbela çölünde nihayet Yezidiler tarafından şehadete ulaştı. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Behman 1379'da önde gelen hatip Hüccetül İslam Hasan Kafi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Hacı Hasan Kafi Horasani edebiyatı Meşhed'de ilmiye havzasındaki hocalardan öğrendi. İran'da petrolün millileştirilmesi ve İran halkının sömürgecilere karşı mücadelesi sırasında Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Kaşani'nin temsilcisi olarak gerçekleri bildirip halkı aydınlatıyordu. Tahran'da rahmetli İmam Hümeyni'yi destekleyen Hasan Kafi, despot şah rejimine karşı mücadeleye başladı ve etkili konuşmalarıyla İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasında önemli rol oynadı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslami düzeni daima desteklemesinden dolayı kör münafıklar tarafından suikaste uğradı, ancak bu suikast başarısız oldu ve yaralandı. Bu mücadeleci din alimi kendisinden birçok eser geride bıraktı ki bunların arasında İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın talimi, Ehl-i Beyt'in 7. imamının dua ve hadis konularındaki talimleri, Sıratül Mustakim örneği, İmam Rıza Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed'in talimleri adlı eserlerine değinebiliriz. Yıl önce bugün 30 Behmen 1388'de İran'ın en ileri teknolojiye sahip deniz filosunun ilk örneği Cemaran Krovazörü hizmete girdi. Bu Krovazör 49 metre uzunluğuyla 1420 ton yük taşıyabilme kabiliyetine sahiptir ve hızı saatte 56 kilometredir. Cemaran destroyeri uçak savar, su üstü ve su altı savunma alanlarında oldukça gelişmiş donanıma sahip 3 amaçlı görev yapan krovazörlerden biridir. Büyük Cemaran krovazörünün asıl sistemlerinden bazısı birkaç ülkenin tekelinde bulunmaktadır. Ancak İranlı uzmanlar bu uluslararası tekeli kırmayı başardılar. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 1329'da Kafkasyalı şairlerden Tahirzade lakaplı Mirza Ali Ekber Sabır vefat etti. Hicri Kameri 1278'de Güney Kafkasya'daki Şirvan kentinde dünyaya gelen Sabır, İslam peygamberi ve o hazretin Ehl-i Beyti metinde şiirler yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte mektuplarımızı dinleyelim.
Hüsnü Serengil isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Yer sarsıldı, binalar kül gibi savruldu ve yaşadığımız acı tüm farklılıkları eritip bizi insanlık ailesinin şemsiyesi altında topladı. Farklı inanç, ideoloji ve kültürel yapıya sahip olan bireyler açılan yarayı sarabilmek için bir araya gelip kardeşlik ekseninde birleştiler. Yaşadığımız felaket aslında bize gücümüzün ne kadar sınırlı olduğunu hatırlattı ve sevginin vazgeçemediğimiz ihtirasları eritecek kadar güçlü olduğunu gösterdi. İşler yolunda giderken yoksunluğumuzu, zaaflarımızı ve dayanıksızlığımızı unutup şiddetten binalar dikmeye başlıyoruz, öyle değil mi? İhtiraslarımız tavan yapıyor ve baş kaldırıyoruz. Oysa bir saman çöpü kadar zayıftır bedenimiz ve küçük sarsıntılarla savrulur gideriz. Görmüyor musunuz? Birkaç dakikalık sarsıntı bütün neşemizi nasıl alıp götürdü?
Evet, maalesef gerçekten de öyle. Dinleyicimizin mektubunu isterseniz ben devam edeyim çünkü mektup bayağı uzun.
Buyurun.
Evet, ölümün nefesini hissedince her şey anlamını kaybetti. Kardeşlik duygusunun ekonomik konumlandırmaları, sosyal statüleri ve tüm unvanları alt edip zirveye kadar ulaşan bir değer olduğunu gördük. Farklılıklar ortadan kalktı. İnsanlık ailesinin ferdi olduğumuzu hissettik. Ne kadar aciz varlıklarız değil mi? Kendi ellerimizle yaptığımız binalar başımızın üzerine düştüğünde nefes alıp vermenin dışında hiçbir şey düşünemez hale geliyoruz. Yaşamanın ve toprağa basabilmenin büyük bir imkan olduğunu böyle durumlarda daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ve yine ne yazık ki özümüzde mevcut olan merhameti hayatımızı tehdit eden durumlarla karşılaştığımızda fark edebiliyoruz. Oysa biz bütün kötülükleri bu özün içinde eritip İyiliği yaymak için geldik. Bizim varoluş hedefimiz sadece buydu. Evet, çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Gerçekten bugünlerde her şeyden daha çok bu kötü günlerde kardeşlik, birlik, beraberlik göze çarpıyor. Evet. Olması gereken de bu zaten. Bizler de kardeş, dost, Türkiye halkına asrın felaketi olarak anılan, bilinen, bu acı felaketten dolayı Türk halkına, Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Bu acı olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve kalanlarına büyük sabırlar diliyoruz. Biz de onların yanındayız. Acılarını paylaşmak istiyoruz. Gerçekten dualarımız onlarla birlikte Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz ve dinleyicimize de bu mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Merve Adıvar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Toplum olarak güzel sözleri sosyal medyada paylaşıp mışçasına problem çözmekten öteye geçmeliyiz. Sorunları kovalayıp elimizle, dilimizle iyiliği çoğaltmalıyız. Gerçek mutluluk başkalarını mutlu kılmaktır. Evrensel ve kalıcı mutlu olmanın yolu tüm canlılara karşı duyarlı, vefalı ve koruyucu olmaktır. Konforumuzdan vazgeçmek ise infaktır. Allah, Ali İmran suresi 92. ayetinde, Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça, iyiliğe, gerçek mutluluğa asla eremezsiniz buyurur. Konforumuzdan ve üşengeçliğimizden vazgeçip, empatimizi çoğaltmalıyız. Gelin evimizde yaşlı veya bebeklerimiz yoksa bir gün boyunca sabaha kadar vanalarımızı kapatıp soğukta olan vatandaşlarımızın soğukla mücadelesini hissedelim. Başkaları açken asla doyamam, başkaları üşürken asla ısınamam diyen bilge insanlarımızın sözlerini yüreklerimize ve davranışlarımıza yansıtalım.
Evet, ne kadar güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi? Gönül ister ki bu günlerde, bu zorlu şartlarda, kışın soğuğunda, insanların böyle acılar içinde kıvrandığı zamanda el ele vermek, onları anlamak, evet, onları yani en azından bir nebze de olsa bizler de o acıları hissedebilmek, onlarla dert ortaklığında bulunmak amacıyla da olsa gerçekten bazı şeylerde kısıtlama yapmak, onları düşünmek açısından faydalı olacak diye düşünüyorum. Evet, isterseniz ben devam edeyim dinleyicimizin, buyurun, mektubuna. Depremzedelerin acılarına kardeş olabilmemiz için kendimizi onların mahrum olduğu şeylerden mahrum bırakıp hiç olmazsa bir gün ya da bir gece ısınma imkanımız olduğu halde soğukta kalmamız, ekmeğe, suya ulaşabildiğimiz halde faydalanmamamız ve kendimizi yıkıntılar altında kalmışçasına sabitlememiz gerekir ki bunlar davranışlarımızın orucudur. Davranışlarımızın orucu, afetzedelerin mahrumiyetini sahiplenmek ve yanındayım, anlayabiliyorum, acını paylaşıyorum diyebilmektir. Ellerimizle verdiklerimize kalbimizi de dahil edebilirsek, depremin yıktığı insanların ruhen güçlenmelerine ve travmalarını daha rahat atlatmalarına yardımcı olabiliriz. Bu mümkün. Evet, gerçekten de az önce de bahsettiğimiz gibi bir nebze de olsa onlara bunu hissettirmek lazım. Evet. Yani maddi, herkes, yardımlarımızın yanı sıra, tabii ki bugünlerde maddi yardım çok çok önemli. Manen de onların yanında olmak lazım. Ruhen de onların yanında olmak. Kesinlikle. Evet. Dinleyicimize bu anlamlı ve güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Selam ve dualar gönderiyoruz. Sırada bir telefon bağlantısı var. Hep birlikte dinleyelim.
Merhaba, ben İzmir'den Merve. Sizin Türkçe servisindeki programlarınızı izliyoruz. Özellikle sitedeki haberlerinizi takip ediyoruz. Sadece sabah yayınlarınız çok erken saatte başlıyor. Onun için takip etme şansımız olmuyor. Bunu biraz daha geç saate alırsanız memnun olurum. Kolay gelsin.
Evet, dinleyicimize görüşlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sıradaki mektuplara geçelim.
Naşide Subaşı isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. Sabah vakti bir adam kaldırıma uzanmış boşluğa doğru bakıyor. Elleri soğuktan morarmış adamın. Rengi solmuş, bedeni ayakta kalamayacak kadar bitap düşmüş. Dondurucu soğukta bir evin kapısına ya da bir duvarın dibine sığınmak yerine insanların görebileceği bir alana çekilerek gözlerini boşluğa dikmiş, kurtarıcı bir el bekliyor adam. Şatafatlı evleriyle bilinir şehirler. Evlerin balkonlarında kahvelerini yudumlayan yaşlılar ise soğuğun ne kadar zahmet getirdiğini bilmezler. Kapıları kapanır, perdeleri çekilir evlerin. Sakinleri kadar bencildir. Misafir sevmez şehrin evleri. Odaları boştur evlerin. Issız bir dağa dönüşen misafir odalarından sinek vızıltılarını duyarsınız. Geniştir, konforludur ancak ruhu yoktur evlerin. O yüzden kaldırıma terk edilen adam kendisine ürkütücü gözlerle bakan insanlar kadar yabancıdır bu evlere. Hava soğuk. Bir adam bir iş yerinin kapısına yapışmış gökyüzüne bakıyor. Elinde küçük bir poşet ve içinde birkaç kurumuş simit var. Cebindeki su şişesini alıp kurumuş dudaklarını ıslatıyor. Sonra önünden sel gibi geçip giden insanlara bakıyor. Küçük bir sevgi, bir yudum merhamet çok mu para eder? Bir tebessümün bedeli nedir? Ne kadar zahmet verir bunlar insana?
Evet, gerçekten evet, insan ne diyeceğini yani artık kelimeler yetersiz, kifayetsiz kalıyor. İnsan burada ne diyebilir ki?
Duygusal bir mektup.
Yani bu mektupları duyduktan sonra olayları zaten ekranlardan görüyoruz. Her an biz de takip ediyoruz. Biz de Türk halkıyla, Türk milletiyle an be an bunları takip ediyoruz. İnanın ki yani gördüğümüz ilk günden beri yani rüyalarımız artık ne uyku, ne yemek, ne gezmek. Yani o kadar moralimiz bozuk ve düşük ki bunu kelimelerle ifade edemeyiz. Türk halkının yanında onlarla birlikte acılarını paylaşmak istiyoruz. Temennimiz de bu zaten bu yönde. Bir nebze de olsa onlarla beraber, onlarla yaşamak. Gerçekten bu mektupları okurken etkilenmemek elde değil yani. Tabii. Değil mi? İster istemez insan başka bir atmosfere doğru gidiyor. Onlarla beraber, onların yanındaymış gibi. Çaresiz insanların çırpınışları. Ben görüntülerde, bilmiyorum siz de izlediniz mi? Yani şehir, bazı şehirler, bazı iller neredeyse tamamen yani yerle bir olmuş. İnsan bunları görürken bunları etkilenmemek elde mi yani? Çaresiz çırpınışlar. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Allah kimseye göstermesin. Bu Allah acıları göstermesin, hiç kimseye gerçekten yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Düşünmesi bile zor. Ki orada olmak lazım. Orada onları yaşamak lazım.
Tabii.
Ki biz buradan gerçekten tekrar tekrar büyük geçmiş olsun diyoruz. Büyük ve mektubumuza devam edelim. Evet, dinleyicimiz mektubuna şöyle devam ediyor. Hava soğuk. Adam gökyüzüne bakıyor. Derin bir korkuya kapılıyor. Gece bir evsiz için, içinde olanlarca, onlarca tehlikeyi barındıran bir sahra gibidir. Hava karardığında o dondurucu soğuğa binlerce tehlike eklenir ve zaman uzadıkça uzar. Çilenin içinde seçim yapmak düşer evsizlere. Açlık, yalnızlık ve soğuk yaşamlarını zorlaştırsa da onlar günün başlamasını heyecanla beklerler ve gün başladığında kendilerini güvende hissederler. Evet, mektup uzun ama maalesef süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda bir kez daha Türkiye halkına, milletine başsağlığı diliyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsley.ir olan internet sitemizde İran hakkında öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir, Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395 bölü 6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parstüde yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Aşın Kıran, Selin Rıfat ve Muhsin Kanık isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Hazreti Ali aleyhisselamın Haneyn Savaşı ve bu savaşta İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi canı pahasına savunarak koruduğundan söz etmiştik. Şimdi sohbetimizin devamını dinleyelim.
Tebuk, İslam peygamberi İslam'ı yaygınlaştırmak amacıyla gittiği en uzak bölgeydi. Öte yandan münafıkların Allah Resulü Tebuk'a doğru yola çıkarken sinsi hareketleri ve yaşanan gelişmeler, bu zümrenin İslam peygamberinin kurduğu yeni hükümete darbe vurmak için sürekli uygun bir fırsatı kolladıklarını gösteriyor. Nitekim münafıklar Allah Resulü'nün Medine'de yokluğu ve Tebuk Savaşı'na katılmak üzere bu kentten ayrılması onlar için şu an planlarını hayata geçirme bakımından çok iyi bir fırsat olacağını zannetmişti. Ancak münafıkların bilmediği şey, İslam peygamberinin Medine'de yokluğu sırasında Hazreti Ali aleyhisselamı Medine'de bırakmak istediydi. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu: "Başka çare yok. Ya ben ya sen Medine'de kalmalıyız."
Böylece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Medine'de kalması ile beraber münafıkların şom planı suya düştü. Ancak münafıklar bir başka şeytani planı gündeme getirdi. Münafıklar Hazreti Ali Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin onu Tebuk Savaşı'na götürmek için tüm şevk ve isteğine karşın emrine uymadığı ve savaş meydanının yolunu tutmadığı yönünde bir spekülasyonu yaymaya başladı. Ancak Hazreti Ali hemen Allah Resulü'nün huzuruna müşerref oldu ve münafıkların yaymaya çalıştığı spekülasyonu o hazrete anlattı. O sırada Allah Resulü daha sonraları Menzilet hadisi adıyla ünü yapan bir hadisi gündeme getirerek şöyle buyurdu. Acaba benim için Harun'un Musa için olduğu gibi olmayı istemez misin? Gerçi benden sonra başka peygamber yoktur. Ve böylece münafıkların bu komplosu da boşa çıktı ve Hazreti Ali'nin en parlak mevkilerinden biri daha İslam tarihinin sayfalarında kayda geçti.
İslam peygamberinin hicreti üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçiyordu. Bu süre zarfında İslam'ın tevhide, daveti ve şirki reddetmesi Hicaz Yarımadası'nda yaşayan tüm müşriklere ulaşmıştı. Ancak buna karşın bazı bağnaz ve cahil insanlar şirk ve putperestlik üzerinde ısrarını sürdürmekteydi. Bu yüzden artık müşriklerin hoşuna gitmese bile şirk ve putperestliğin dosyasının tamamen kapanma zamanı gelmişti. İslam aleminin en büyük kongresi ve tevhid simgesi yani hac farizası da düzenlenmeliydi ve bu ibadetin merasimleri ve detayları her türlü hurafeden ve cahiliye çağının simgelerinden arındırılarak Müslümanlara üretilmeliydi. Bu yüzden İslam peygamberinin bu konuya el atması ve tevhidi hac farizasını düzenleme zarureti her geçen gün daha da hissedilir hale gelmişti. Fakat bunun için ilahi güvenli mekan yani Mescid-i Haram ve Kabe, Kureyş eşrafı ve elebaşlılarının insanları sömürmek ve köle yapmak ve kendi konumlarını da ve insanlık karşıtı çıkarlarını ve şirk kokan inançlarını korumak için kullandıkları putlardan temizlenmeliydi. Bu yüzden de İslam peygamberi Ebu Bekir'i bir heyetin başında Mekke'ye göndermeyi ve müşriklerden berat etmeyi anlatan Tevbe suresinin ilk ayetlerini Mekke'li müşriklere okumasına karar verdi. Ancak bu kafile henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadığı bir sırada Hazreti Cebrail Yüce Allah tarafından nazil oldu ve ilahi mesajı İslam peygamberine ileterek şöyle dedi. Berat mesajını ya kendin ya da senin hanedanından biri iletmeli. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ı çağırdı ve o hazretten özel atına binerek Mekke'ye gitmesini Yüce Allah'ın ve peygamberinin berat ayetlerini müşriklere okumasını istedi.
Hazreti Ali Aleyhisselam ilahi ayetlere göre yüksek ve güçlü bir sesle 4 maddelik kararnameyi şu şekilde müşriklere okudu. Artık putperestlerin Allah'ın evine girmeye hakkı yoktur. Kabe'nin hürmeti korunmalıdır ve bu yüzden hiç kimsenin cahiliye döneminin adetlerine göre elbisesiz tavaf etmemesi gerekir. Bundan böyle hiçbir putperest tevhidi hac merasimine katılamaz. Şimdiye kadar yapılan tüm anlaşmalar geçerlidir ve şirk, küfür elebaşları, putperestlikten el çekmek ve İslami devlete karşı tutumuna açıklık getirmek üzere 4 ay fırsatları vardır.
Bu gelişmenin ardından ve kısa bir süre sonra müşrikler gruplar halinde tevhid inancına yönelmeyi başladı ve böylece hicretin 10. yılının ortalarında putperestlik dosyası hemen hemen kapandı ve böylece tevhid bayrağı dalgalanmaya başladı ki bu da yine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adına İslam'ın muhteşem tarihinde kayda geçen bir başka büyük onur oldu ve Hazretin tarihteki altın sayfalarına bir yenisi eklendi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu semavi dini yaygınlaştırmak amacıyla dünya devletleri liderlerine ve dini merkezlerin başlarına yazdığı mektuplara paralel olarak bir de Hicaz ve Yemen'in ortak sınırına yakın bir yerde yer alan Necran kardinaline de bir mektup yazdı ve onu İslam dinine davet etti. Allah Resulü'nün temsilcileri mektubu Necran kardinaline verdi. Kardinal mektubu dikkatle okudu ve karar almak üzere Hristiyanların büyüklerinden oluşan bir konsey kurdu. Konseye katılan şahsiyetler kendi aralarından 60 seçkin şahsiyeti seçerek Medine'ye göndermeye ve İslam peygamberi ile görüşmelerine, nübüvvet için gösterdiği gerekçelerini incelemelerine karar verdi.
Tahran Radyosu.
Hristiyan heyette yer alan Hristiyan'dan mantıklı ve ilkeli yaklaşım sergilemek yerine İslam peygamberiyle tartışmaya ve sürtüşmeye başladı ve İslam dinini benimseme karşısında direndi. O sırada vahiy meleği nazil oldu ve mübahele ayetini getirdi ve Allah Resulü'nü onunla tartışan ve hak söze boyun eğmeyenlerden en yakın akrabaları ile gelmeyi ve ardından birbirine lanet okumaya davet etmekle görevlendirdi. Ayet şöyle buyurmakta: "Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, giriniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim."
Kararlaştırıldığı gibi mübahelenin kararlaştırıldığı günün ertesi Nasranilerin hepsi 70'ten fazla kendi alimlerinin eşliğinde Medine'nin çıkışında Hazreti Muhammed'in çok büyük ve kalabalık bir toplulukla onları yıldırmak ve korkutmak için geleceğini bekliyorlardı. Aniden Medine kalesinin kapısı açıldı ve Hazreti Muhammed sağında bir genç, solunda hicaplı bir kadın ve ön tarafında ise iki çocuk olduğu bir halde gelerek Nasranilerin karşısındaki bir ağacın altında oturdular. Sadece 5 kişiydiler.
Nasranilerden büyük alimi kardinal, mütercimlerden Muhammed ile gelenlerin kim olduklarını sordu. Mütercimler, o genç, onun damadı ve amcası oğlu Ali bin Ebu Talip'tir. O kadın, onun kızı Fatıma Zehra'dır. O iki çocuk ise onun torunları ve kızının evlatları olan Hasan bin Ali ve Hüseyin bin Ali'dir, dediler. Kardinal bu durumu görünce Nasrani papazlara şöyle dedi: "Bakınız, Muhammed nasıl da mütmain bir halde en yakınlarını, evlatlarını ve en çok sevdiği azizlerini mübahileye getirip onları belaya maruz bıraktı. Allah'a andolsun ki eğer onun tereddüt veya korkusu olsaydı asrı onları getirmez ve mübahaleden vazgeçerdi veya en azından ailesinden olan azizlerini bu hadiseden uzak tutardı. Onunla mübahale yapmamız kesinlikle doğru değildir. Eğer Rum İmparatorluğundan korkmasaydım ona iman ederdim. Öyleyse onun isteklerini kabullenerek onunla anlaşıp kendi şehrimize dönelim. Onların hepsi söylediklerin sahih ve doğrudur deyip kardinali tasdik ettiler. Daha sonra kardinal peygambere biz seninle mübahale yapmıyor anlaşmak istiyoruz dedi. Hazret de onların bu teklifini kabul etti.
Barış anlaşması Ali bin Ebu Talip aleyhisselamın eliyle yazıldı. Evrafi kumaşlarından her kumaşın kıymeti 40 dirhem olmak şartıyla 2000 kumaş, 1000 miskal altın ve bunların yarısının yani 1000 kumaş ve 500 miskal altının Muharrem ayında ve diğer yarısının da Recep ayında verilmesinin gerekliliği yazıldıktan sonra her iki taraf da imzaladı. Ve böylece Hazreti Ali aleyhisselamın İslam tarihinde onurlarına mübahalede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından en yakını olanlardan biri olarak seçilmesi de eklenmiş oldu.
İslam dininin artan nüfuzu ve gücü Allah Resulüne bu semavi dini yayma ve tevhid inancını başka ülkelere ihraç etme fırsatı sağladı. Allah Resulü bu çerçevede sahabeden Maaz bin Cebel'i Yemen'e yolladı ve o diyarda yaşayan insanlara tevhid inancı ve İslam'ın sesini duyurmasını ve bu semavi dini anlatmasını istedi. Ancak Maaz tüm çabalarına rağmen Yemen halkını İslam dinine cezbetmekte pek başarılı olamadı ve bu yüzden Medine'ye geri döndü. Allah Resulü bu kez Halid bin Velid'i bu iş ile görevlendirdi. Ancak Halid bin Velid de 6 ay çabadan sonra Yemen halkını İslam dinini benimseme konusunda ikna edemedi ve Medine'ye geri döndü. Sonunda Allah Resulü Hazreti Ali'nin tüm görevlerde sergilediği başarıyı da göz önünde bulundurarak o Hazreti Yemen'e yolladı ve mantık gücü ve iyi davranışla halkı doğru yola hidayete erdirmesini buyurdu.
Hazreti Ali aleyhisselam Yemen sınırının sıfır noktasına geldiğinde İslam askerlerini sıraya dizdi ve sabah namazını cemaat şeklinde kıldırdı. Hazreti Ali aleyhisselam daha sonra Yemen'in en büyük aşireti olan Hamdan aşiretinin tüm fertlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevhide çağrı olan mektubunu dinlemeye davet etti. Hazreti Ali aleyhisselam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra konuşmaya başladı. Ve konuşması o kadar cazip, mantıklı ve ilkeliydi ki dinleyenleri derinden etkiledi. Ve hepsi bir günde İslam dinine iman etti. Hazreti Ali bu macerayı bir mektupla İslam peygamberine rapor etti. Allah Resulü bu gelişmeden çok sevindi ve secde ederek Allahu Teala'ya şükretti. Hazreti Ali'nin bu görevinde başarılı olmasının en önemli noktası, Yemen milleti hür bir şekilde ve kendi iradeleriyle İslam dinini benimsemiş olmalarıydı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce www.parsude.ir takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 28. hikmetli sözünde dindarlık ve züht ile ilgili birçok ince konuya değinerek şöyle buyuruyor. En üstün züht, zühtü gizlemektir. Asr-ı Saadet'te ve İslam dinini ilk yıllarında kendilerini görünürde Müslüman gösteren bazıları yırtık elbiseler giyerek baraka gibi evlerde yaşıyor ve çok basit gıdalar yemeye çalışıyorlardı. Onlar görünürde zahit fakat batında müşriktiler. Fakat gerçek zahitler Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kendi batını isteklerine rağmen hatta bazen zühdü bir kenara bırakır, dostlarıyla birlikte kendi manevi sermayelerini riya afetinden koruyorlardı. Kutsal İslam dininde zahit, Allah'ın malikiyeti ve rububiyetine, kaza ve kaderine iman eden, ona başkalarına verilen her şeyin Allah tarafından olduğuna inanan, sahip olduklarına gönül bağlamayan ve kaybettiklerinden esef duymayandır. Öyle ki Hazreti Ali Aleyhisselam, Zahid'in anlatımında Hadid suresinin 23. ayetinden yardım alarak şöyle buyuruyor. Zühdün tamamı Kur'an'ın iki kelimesi arasındadır. Subhanallah şöyle buyuruyor. Elinizden çıkarıp kaybettiğiniz şeye kederlenmeyin ve size verdiğimize sevinmeyin diye yapmışızdır. Kim geçmiş için üzülmez ve gelecek için mutlu olmazsa zühdün her iki yönüne ulaşmıştır. Tabii ki zühdün mahrumiyet anlamında olmadığına dikkat etmek gerekir. Öyle ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi müminler dünyanın temiz nimetlerinden yararlanmalı. Fakat kalplerinin onlara bağlanmasına izin vermemelidir. Nitekim A'raf suresinin 32. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki Allah'ın kulları için yarattığı helal, süsü ve ziyneti ve temiz rızkı haram kılan kimdir? De ki, bunlar dünya hayatında da müminlerdir. Ahirette de sadece onlar içindir. Bilen bir topluluk için ayetleri işte böyle birer birer açıklamaktayız. Bu yüzden Allah Resulü, Allah'ın helal kıldığı şeyin haram kılınması konusunda uyarıda bulunarak şöyle buyurur. Zühd, insanın Allah'ın helalini kendine haram kılmak değildir. Zühd, insanın Allah'ın elinde olana güveninin kendi elindekinden daha fazla olması demektir. Zahir, uzun yol ve az olan azığını gördüğünde dünyayı sevilmeyen değil az ve geçici olarak görendir. Bu yüzden kalıcı bir gerçeği bulmak için yola koyulur ve bu yolda dünyaya karşı ahireti seçer. Bu dünyadaki zorlukları canına alır ve büyük bir irade ve güçlü bir azimle kendi hedefine ulaşır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, halkın sözlerinden korkmamanın tebliğin şartı olduğunu belirterek hakikatin aydınlanmasının takvanın getirisi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Gelip geçen peygamberler öyle kişilerdir ki Allah'ın elçiliğini yapıp hükümlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı ve hesap görmeye de Allah yeter. Belli ki iletmek ve ibla ve tebliğ şartı işte korkmamaktır ki Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı. Diyorsun ki eğer bunu yaparsam bu dünyada zararlı çıkabilirim. Peki, hesap görmeyi de Allah yeter. Hesap yapmayı Allah'a bırakın ve Allah'ın size hesap yapmasına müsaade edin. Eğer halkın yargılanmasını, çeşitli yargılarını Allah'tan korkmanın yerine koyarsak sorun çözülür. Zira Allah-u Teala'dan korkmak takvadır. Eğer bunu bir kenara koyup, halktan korkuyu yerine koyarsak o zaman Allah-u Teala'nın söylediği Furkan bulunmayacaktır. Allah'tan çekinirseniz hayırla şerri ayırt etme kabiliyetini verir size. Bu Furkan takvadan kaynaklanır. İnsan için gerçeklerin aydınlanması takvanın getirisidir ve bana göre bu mesele çok önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi İranofobinin ana nedeninin İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i açıkça ve cesurca desteklemesi olduğunu söyledi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, Bizet insanlığın sosyal ve bireysel yaşamındaki dönüşümün başlangıç noktasıdır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yaptırımların İran milletini durduramadığını söyledi. İran, IŞİD'in Humus şehri etrafındaki cinayetini kınadı. İslam Dünyası Referans Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği güçlendiriliyor. Türkiye'de depremin ardından can kaybı 40 bin kişiyi aştı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Türkiye deprem felaketinden daha güçlü çıkacaktır dedi. Suriye kuşatmasını kıran küresel kampanya Suriye'ye yardımlar artırılmasını istedi. Siyonist rejimin Şam'daki hedeflere yönelik hava saldırısının ardından Suriye ordusunun hava savunma sistemleri düşman hedeflere misillemede bulundu. Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteriler 7. haftada da devam etti. Hamas, Siyonist heyetin Afrika Birliği toplantısından çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Binlerce Alman, Münih Güvenlik Konferansı'na karşı gösteri düzenlerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın tüm silah ihtiyaçlarının sağlanmasını istedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.